Podcast dinle.
Gözlerimi açtığım zaman kendimi küçük, dağınık bir kamerada buldum. Oldukça genç, sarışın bir adam başucumda oturmuş nabzımı tutuyordu. Bir süre bakıştık. Tam o sırada tepemde demir bir karyolanın yere atılması gibi bir gürültü oldu ve büyük bir hayvanın hırslı homurtusunu duydum. Aynı anda da sarışın adamın dudakları oynadı.
Nasılsınız?
İyi.
Sizi Lady Vane yazılı bir cam filikasında bulduk. Açlıktan ölmek üzereydiniz. Şundan için biraz. Talihiniz varmış ki içinde hekim olan bir tekneye rastladınız.
Ne gemisi bu?
Arica ile Callao arasında işleyen küçük bir yük gemisi. Adı Ipecacuana.
Yiyecek bir şey verecek misiniz bana?
Tabii, size koyun eti pişirtiyorum.
Teşekkür ederim.
O kayıkta yapayalnız ne işiniz vardı kuzum?
Size önce kendimi tanıtayım. Adım Edward Prendick. Varlıklı, rahat bir yaşantım vardı. Oyalanmak için biyolojiyle ilgilenirdim.
Öyle mi? Evet. Meslektaş sayılırız öyleyse. Ben de doktorum. Doktor Montgomery. Tıp eğitimini Londra Üniversitesi'nde yaptım. 10 yıl oldu. Ne çabuk geçiyor yıllar. Neyse, siz hikayenizi anlatın.
Biyoloji merakı yüzünden sık sık yolculuk yapardım. Son olarak Lady Vane gemisiyle yolculuğa çıkmıştım. Callao'dan 10 günlük mesafedeyken tayfası tarafından terk edilmiş bir gemiyle çarpıştık. Ben 2 gemiciyle bir filikaya atladım. Ötekiler ne oldu bilmiyorum. Geceydi çünkü. Sabahleyin kendimizi denizin ortasında yapayalnız bulduk. Kayıkta biraz peksimette küçük bir damacana su vardı. 8 gün dalgalarla, açlıkla, susuzlukla boğuştuk. Damacananın dibinde çok az su kalmıştı. Gemiciler bu suyu paylaşmak için birbirlerine girdiler. Dövüşürken denize yuvarlandılar. Deniz köpek balıklarıyla doluydu. Bir anda kaybolup gittiler. Filikanın içinde ne kadar zaman seyri kaldım bilmiyorum. Sonra bir yelkenli görür gibi oldum. Hepsi o kadar. Ne oluyor yukarıda kuzum?
Bir şey değil. Bakayım yemeğiniz hazır oldu mu?
Yemek ve uyku ile geçen bir gün beni epeyce güçlendirdi. Montgomery ile güverteye çıktık. Ömrümde böyle bir pis güverte görmemiştim. Her taraf sebze artıkları, otlar, çeşitli öteberiyle doluydu. Korkunç görünüşlü iri av köpekleri zincirle Grandi direğine bağlanmıştı. Hayvanlar beni görünce hırslı hırslı havlamaya başladılar. Mizana direğinin yanında da demir bir kafes içinde kaplana benzer bir hayvan olan dev bir puma duruyordu. Ötede büyük kafesler içinde tavşanlar ve bir lama vardı. Güvertede dümen başındaki gemiciden başka kimse yoktu. Şaşkınlıkla Montgomery'e sordum. Bu gemi seyyar bir hayvanat bahçesi mi?
Ona benziyor değil mi?
Ne olacak bu hayvanlar? Satmak üzere mi götürüyor kaptan bunları acaba?
Öyle gibi.
Kaptan nerede peki?
Kamerasında, ya içiyordur ya da sızmıştır. Ay yaşın biri.
Nereye gidiyor gemi?
Hawaii'ye. Fakat daha önce beni bırakacak.
Nereye bırakacak?
Bir adaya, orada otururum ben.
Adı ne bu adanın?
Adı yok.
O akşam gün batarken bir ada göründü. Montgomery çıkacağı adanın burası olduğunu söyledi. Ertesi sabah tepemden gelen gürültülerle uyandım. Çabucak giyinerek güverteye çıktım. Güneş yeni doğuyordu. Puma'nın kafesi vinçle kaldırılmıştı. Kaptan avazı çıktığı kadar bağırıyordu.
Defedin bu cenabetleri! Defedin! Çok şükür gemim bütün pisliklerden temizleniyor. Sen de Bay Kendi gelen. Doğru iskele.
Bana mı söylüyorsunuz kaptan?
Tabii sana söylüyorum. Kime söyleyeceğim? Dışarı Bay Kendi gelen, dışarı. Gemiyi temizliyoruz, görmüyor musun? Sen de dışarı.
Şaşkın şaşkın kaptana baktım. Ama kendimi çabuk topladım. Gemiden çıkmak benim de işime gelirdi. Bu sarhoş budalayla aynı gemide yalnız başıma nasıl mücadele ederdim? Montgomery gemiye yeni gelmiş, uzun boylu, beyaz saçlı, sırtında kir içinde mavi bir elbise olan bir adamla iskele başındaydı. Bize bakıyorlardı. Yanlarına gittim. Beyaz saçlı adam kesin bir ifadeyle konuştu.
Sizi alamayız.
Alamaz mısınız? Ama bakın kaptan...
Dışarı! Madem seni istemiyorlar, ben de yapacağımı bilirim.
Tayfalar gemideki sandıkları, kafesleri ve hayvanları gemiye yanaşmış büyük bir mamlaya taşıdılar. Boşaltma işi bitince mamla gemiden ayrıldı. Kaptan, ikinci kaptan ve bir tayfa üstüme atıldılar. Karşı koyamadım. Belime bir ip sararak beni geminin arka tarafına bağlı Lady Bey'in filikasına indirdiler. İpini öbür ucuna attılar. Filikayı gemiye bağlayan ipi kestiler. Sonra gemi yelkenlerini şişirdi, hızla uzaklaşmaya başladı. Yarı yarıya su dolu filikada ne kürek ne de başka bir şey vardı. Büyük bir ümitsizlik, çaresizlik içinde adaya doğru uzaklaşmakta olan Mamna'ya bakmaya başladım. Mamna birden geri döndü. Bana doğru geldiklerini gördüm. İyice yaklaşınca dümendeki Montgomery bana ip attı.
İpi kayığa bağlayın Prendik. Mavna'da yer yok. Sizi yedekte götüreceğim.
Montgomery filikayı Mavna'nın yedeğine aldı. Yeniden adaya yöneldiler. Mavna'da Montgomery, beyaz saçlı adam ve vahşi kılıklı üç kişi daha vardı. Köpekler onlara hırlıyordu. Adamlar başlarına sarık sarmışlar. Kirli, uzun, beyaz entariler giymişlerdi. Yüzlerine bakılmayacak kadar çirkindiler. Mavna iki burun arasında geniş bir koya girdi. Montgomery Mavna'yı kıyıda meydana getirilmiş küçük limana soktu. Ben de suya atlayarak filikayı kıyıya çektim. Kıyıda bir adam duruyordu. Yüzü zenci esmerliğindeydi. Kocaman, hemen hemen dudaksız bir ağzı, uzun zayıf kolları, çarpık bacakları vardı. Maviş ayaktan bir elbise giymişti. Mavna'daki üç adam kıyıdaki bu adamla birlikte Mavna'yı boşaltmaya başladılar. Beyaz saçlı adam köpekleri zincirlerinden tutarak kıyıya çekti. Yanıma geldi.
Montgomery sizin aydın bir kimse olduğunuzu söyledi. Bilimle ilgili konularla uğraşmışsınız. Biraz bilgi verebilir misiniz bana?
Birkaç yıl fen fakültesine devam ettim. Bazı biyoloji araştırmalarında bulundum.
Bizler de biyoloji uzmanlarıyız. Burası bir bakıma bir biyoloji araştırma merkezi sayılabilir. Buradan ne zaman gidebileceğinizi bilemem. Ada bütün deniz yollarının dışında hepsine uzak bir yerdedir. Yılda bir gemi yüzü ancak görürüz. Neyse ben gideyim de hayvanlar yerleştirilirken adamların başında bulunayım. Hey, biraz dikkatli olun.
Beyaz saçlı adam kafesleri taşıyan iki kişiyle birlikte tepedeki etrafı duvarla çevrili yere doğru yürümeye başladı. Montgomery yanıma geldi.
Bu sonuca kendi hesabıma çok sevindim Prendik.
Beni gene siz kurtardınız Montgomery.
Kurtardım mı kurtarmadım mı şimdiden belli olmaz. Adayı cehennemden farksız bulacaksınız muhakkak.
Ne gibi?
Sonra anlarsınız. Bana yardım edin de tavşanları kafeslerden çıkaralım. Bir an önce çoğalıp adayı doldursunlar. Son zamanlarda adam akıllı et sıkıntısı çeker olmuştuk.
Tavşanları kafeslerden çıkardıktan sonra biz de tepedeki etrafı duvarla çevrili yere çıktık. Montgomery beni duvardaki küçük bir kapıdan içeri soktu. Küçük fakat derli toplu bir odaydı bu. Arka tarafında bir kapı daha vardı. Montgomery o kapıyı kilitledi. Küçük masanın başındaki sandalyelerden birine oturdu.
Burası sizin odanız Prendik. Hamakta yatarsınız. Demir parmaklıklı şu küçük pencereden deniz görünür. Raflarda birçok fen kitabı var. Bunlar sizi meşgul eder. Yemeklerimizi genellikle bu odada yeriz. Kahvaltıya Doktor Moro gelemeyecek, çok meşgul.
Moro mu? Ben bu adı tanıyorum Montgomery.
Tabii tanırsınız. Onun adını söylemekle çok hata ettim. Tanıyacağınızı düşünmem gerekirdi. Neyse oldu bir defa.
O sırada içeri mavi şayak elbise giymiş bir adam girdi. Ellerinde küçük bir tepsi, tepside kahve haşlanmış sebze vardı. Adam kısa boylu, kalın kaba yapılıydı. Sırtı hafifçe kamburlaşmış, başı omuzlarının arasına gömülmüştü. Yüzü kara, alnı basıktı. Çenesi ileri doğru çıkmıştı. Yara açık ağzında o güne kadar hiçbir insan ağzında görmediğim irilikte bembeyaz dişleri vardı. Gözleri kanlı kanlıydı. Tepsiyi masanın üstüne bıraktı. Dikkatle adamın yüzüne bakıyordum. Birden simsiyah saçlarının arasında kulakları gözüme çarptı. Adamın ince tüylerle kaplı sivri kulakları vardı. Omuzumun üstünden garip garip bana bakarak çıkıp gitti. Donup kalmıştım.
Hadi Prendik, acıkmışsınızdır.
Bu adamın kulakları neden sivri Montgomery?
Anlamadım. Kulakları sivri mi dedin?
Evet sivri ve ince ince tüylerle kaplı.
Hay Allah kahretsin. Saçları kulaklarını örtüyor sanıyordum.
Yalnız kulakları bakımından değil, bütünüyle de garip bir yaratık bu adam. Bugüne kadar böyle bir insana rastladığımı hatırlamıyorum.
Haklısın Prendik.
Nereden bulup getirdiniz bu adamı?
Nereden mi? San Francisco'dan. Sahiden çok çirkin bir adam. Aptal da. Asıl nereli olduğunu bilmiyorum. Fakat ben alıştım. İşlerimize bakar bizim.
Ne oluyor Montgomery?
Allah kahretsin.
Montgomery bana cevap vermeden çıkıp gitti. Az sonra da o biçimsiz canavar gelip tepsiyi aldı. Odada yalnız kaldım. Gözlerimin önüne Moro'nun Korkunç Deneyleri adlı kitap geldi. Çok başarılı bir fizyoloji bilgini olan Doktor Moro'nun kan nakli konusunda şaşırtıcı deneyleri vardı. Puma'nın bağırtıları dayanılır gibi değildi. Kendimi odadan dışarı attım. Dik gövdeli ağaçların gölgesinde bir süre yol aldıktan sonra bir yamaca geldim. Aşağıda dar bir vadi vardı. Vadinin ortasından bir dere geçiyordu. Derenin kenarında bir şekil belirdi. Önce ne olduğunu anlayamadım. Başını eğip su içmeye başladı. O zaman bunun hayvan gibi dört ayağı üstüne dayanmış bir insan olduğunu anladım. İçimi korku bürüdü. Koşmaya başladım. Bir meydanlığa çıkmıştım ki çevrem bir sürü insan mı hayvan mı oldukları belirsiz mahlukla çevrildi. Kalçalarına sardıkları kırmızı renkli paçavralardan başka üstlerinde bir şey yoktu. Bazıları kadındı. Ciltleri o güne kadar hiçbir vahşiyle görmediğim donuk pembe renkteydi. Çenesiz yağlı suratları, basık alınları, seyrek dik saçları vardı. Böylesine hayvana andıran yaratıklar görmemiştim. İçlerinde yalnız gözleriyle ağzı belli olan gri bir tüy yığınından ibaret adam bağırdı.
Bir insan, bir insan, canlı bir insan. Yasayı ben öğretirim. Yeniler yasayı öğrenmek için buraya gelirler. Ben yasayı öğretirim.
Doğru söylüyor.
Yasaya karşı gelenlerin cezası çok büyüktür. Kimse kurtulamaz.
Kimse kurtulamaz.
Kimse, kimse.
Kimse kurtulamaz. Ben bir seferinde küçük bir suç işledim. Yanlış bir şey yaptım. Hızlı hızlı bir şeyler söyledim. Kimse ne dediğimi anlamadı. Elimi yaktılar. Ateşle işaret koydular. O büyüktür. O iyidir.
Kimse kurtulamaz.
Kimse kurtulamaz.
Herkesin bazı kötü huyları vardır. Bazıları kımıldanan şeyleri takip etmek ister, gözetlemek, gizlice sokulmak, beklemek, sonra atılmak, öldürmek ve ısırmak, çok derinden ısırmak ve kan içmek ister. Bu kötüdür. Öbür insanları kovalamayacaksın. Bu yasadır. Çiğ et yemeyeceksin. Çiğ balık yemeyeceksin. Bu yasadır.
Kimse kurtulamaz.
Herkesin bazı kötü huyları vardır. Bazıları elleriyle toprağa eşmek ister. Dişleriyle kökleri parçalamak ister. Toprağı koklar. Bu kötüdür.
Kimse kurtulamaz.
Bazıları ağaç kabuklarını kazır. Bazıları mezarları kazar. Bazıları kafalarıyla, ayaklarıyla, pençeleriyle dövüşür. Bazıları durup dururken ısırır. Bazıları pislikten hoşlanır.
Kimse kurtulamaz.
Kimse kurtulamaz.
Ceza şiddetli ve kesindir. Onun için yasayı öğrenin. Emirleri tekrarlayın. Dört ayak üstünde yürümeyeceksin. Bu yasadır. Biz insan değil miyiz?
Dört ayak üstünde yürümeyeceksin. Bu yasadır. Biz insan değil miyiz?
Suyu dilinle içmeyeceksin. Bu yasadır. Biz insan değil miyiz?
Suyu dilinle içmeyeceksin. Bu yasadır. Biz insan değil miyiz?
Çiğ et yemeyeceksin. Çiğ balık yemeyeceksin. Bu yasadır. Biz insan değil miyiz?
Çiğ et yemeyeceksin. Çiğ balık yemeyeceksin. Bu yasadır. Biz insan değil miyiz?
Ağaç kabuklarını kazımayacaksın. Bu yasadır. Biz insan değil miyiz?
Ağaç kabuklarını kazımayacaksın. Bu yasadır. Biz insan değil miyiz?
Öbür insanları kovalamayacaksın. Bu yasadır. Biz insan değil miyiz?
Öbür insanları kovalamayacaksın. Bu yasadır. Biz insan değil miyiz?
Acı evi onundur.
Acı evi onundur.
Yaratan el onundur.
Yaratan el onundur.
Hırslı bir havlama duyuldu. Sesler birden kesildi. Yarı hayvan, yarı insan yaratıklar soru dolu gözlerle bir yana bakmaya başladılar. Ben de baktım. Bize doğru gelmekte olan Moro'yu gördüm. Yerinde duramayan bir köpeğin zincirini sıkı sıkı tutuyor, ardından da elinde tabancayla Montgomery geliyordu. Bir an dehşetle ürperdim. Dik bir uçuruma bakan bir kayanın üstüne fırladım.
Ne yapıyorsun Prendik?
Anlamadın mı? İntihar edeceğim.
Neden?
Çünkü intihar etmek göreceğim işkencelerden daha iyidir.
Sana işkence edeceğime neden hükmediyorsun?
Gördüklerimden. Şunlara bak.
Sus Prendik.
Susmayacağım. Onlar da insandı. Bir de şimdiki hallerine bakın. Beni o hale getiremeyeceksiniz.
Kimdi bu yaratıklar? Onlar da insandı. Bizim gibi birer insan. Ama onları canavarca bir usulle bu hale getirdiniz. Birer esir yaptınız. Buna rağmen onlardan korkuyorsunuz. Hey siz! Bu adamlar sizden korkuyor. Farkında değil misiniz? Sizden müthiş korkuyorlar. Neden çekiniyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz onlardan? Siz kalabalıksınız.
Allah aşkına sus Brandy.
Brandy.
Öldürün onları. Onların öldürülmesi lazım. Korkmayın.
Bir dakika beni dinle Brandy. Sonra ne istediğini söyle.
Dinliyorum.
Latince söyleyeceğim. Latincem kötüdür ama sen anlamaya çalış. Inum sunt homines sunt animaliaci nos habemus. Bir insan meydana getirme ameliyesidir bu. İn oradan. Sana her şeyi anlatacağım.
Çocuk mu kandırıyorsun sen? Bunlar konuşuyor.
Bak tabancamı yere bırakıyorum. Montgomery de aynı şeyi yapacak.
Yanınızda başka tabanca olmadığı ne malum?
Biraz kafanı kullan Prendik. Seni bu adaya ben davet etmedim. Eğer sana kötülük etmek isteseydik daha önce yapardık bunu. Maksat senden kurtulmaksa zaten intihar etmek istiyorsun. Neden elimizi kana bulayalım? Biz sırf senin iyiliğin için peşinden geldik. Büsbütün yabancısı olduğun bir yerde tehlikeli durumlarla karşılaşmayasın diye. Bak tabancalarımızı da bıraktık.
İkisi de geri dönüp uzaklaştılar. Montgomery elindeki kırbacı salladı. Yabaniler bir anda ağaçların arasına girip kayboldular. Ben de tabancaları alıp Moro ile Montgomery'e doğru yürüdüm.
Sonunda yola geldin ama benim çok kıymetli saatime mal oldu bu. Şimdi dönelim Prendik. Yemekten sonra sana her şeyi anlatırım.
Moro böyle der demez döndü. Montgomery ile birlikte önümde yürümeye başladılar. Yaptıklarımdan pişman olmuştum. Utanarak ben de peşlerinden yürüdüm. Moro akşam yemeğinden sonra bu garip çalışmalarının iç yüzünü anlatmaya başladı.
Gördüğün yaratıklar tahmin ettiğin gibi insan değildir. Hiçbir zamanda insan olmamışlardır. Hepsi hayvandır. İnsanlaştırılmış hayvan. Diridir yapılan teşrihin zaferi bu. Organ kesme işlemlerinden sonra bedende birçok değişme. Dokuların duyarlılığında başkalıklar meydana geldiğini duymuşsundur herhalde.
Evet duydum. Ama ben sizden adada gördüğüm o iğrenç yaratıklar hakkında bilgi istiyorum. Bunlar...
Anlatacağım. Onlara da sıra gelecek. Evet, bir şeyi yok etmek ya da değiştirmek cerrahlıkta ne kadar kolaysa yenisini yapmak da o kadar kolaydır. Bilirsin şeklini kaybetmiş burunlar için cerrahlıkta bir usul vardır. Alından bir parça deri kesilir, buruna yapıştırılır, deri yeni konduğu yere kaynar.
Evet.
Bu da bir hayvan bedeninin bir yerinden alınıp başka yerine uygulanan başka bir çeşit aşıdır. Bu aşılamanın başka bir hayvan bedeninden henüz alınmış bir parça ile de yapılması mümkündür.
Yani bu adadaki bu garip yaratıklar da...
Evet, kesilip biçilerek yepyeni şekil verilmiş hayvanlardır. Hayvandaki bir dokuyu başka bir yere ya da başka bir hayvana aşılamak. Kısacası bedenin en gizli köşelerine kadar tümü üzerinde değişiklik yapmak mümkündür. Durum böyle olduğu halde bana gelinceye kadar hiçbir modern araştırıcı sistemli bir şekilde bilimin bu olağanüstü dalını ele almadı.
Fakat bu hayvanlar konuşuyor.
Evet konuşuyor. Diri diri yapılan bu ameliyeler sadece fiziksel bir değişiklik yaratmakla kalmıyor çünkü.
Kendinize model olarak neden insan şeklini seçtiniz?
Sadece tesadüf. Ben koyunlardan lama, lamalardan da koyun yapabilirdim. Fakat herhalde insan şeklinin herhangi bir hayvan şeklinden çok daha güçlü bir şekilde zekayı yansıtması buna sebep oldu.
Bütün bu yaratıkları acıya mahkum etmenizi haklı gösterecek bir sebep ileri sürmediniz henüz doktor.
Evet. Bu sebep bizim ayrı ayrı yaratılışlarda olmamızda. Siz maddecisiniz.
Hayır değil.
Bana göre öylesiniz. Aramızdaki düşünce farkı da bu acı konusunda. Gözlerinle gördüğün, kulaklarınla duyduğun acı seni hasta ediyor. Fakat bu acı aslında o kadar önemsizdir ki. Kadın olsun, erkek olsun, insanların acı ve zevke verdikleri önem, hayvan olan asıllarından gelme bir halden başka bir şey değildir. Bir araştırmacının elindeki konu ise hayvan ya da insan değil, sadece halledilecek bir meseledir. Benim haline çalıştığım mesele ise canlı bir bedenin en çok yoğrulabilme haddini bulmaktır.
Ama bu çok gaddarca bir şey.
Tabiatı incelemek insanı sonunda tabiat kadar hainleştiriyor. Montgomery ile ben 6 Havaili yerli ile buraya 11 yıl önce geldik. Beraberimde getirdiğim bir goril üzerinde çalışmaya başladım. Bütün güçlükleri yenerek ilk insanımı yarattım. Ona dilimizin esaslarını öğrettim. Sayılar hakkında biraz fikir verdim. Yaraları iyice kapanıp biraz da konuşmaya başlayınca alıp yerlilerin yanına götürdüm. Önce korktular. Sonra alıştılar ve eğitimini ele aldılar. Fakat aradan bir zaman geçince yaratıkta yeniden bir gerileme başlıyor. Hayvanlık hisleri günden güne kuvvetleniyor. Ama ben her şeye rağmen inancımı yitirmedim. Bu hali önleyeceğim.
Sizinle adaya gelen havayeli yerliler ne oldu?
Hiçbiri sağ değil şimdi. Bir tanesi Mavna'dan düşüp boğuldu. Birinin topuğunda yara varmış, ottan zehirlenerek öldü. 3 tanesi adaya indiğimiz yata binip kaçtı. Boğulmuş olacaklarını sanıyorum. Bir tanesi de öldürüldü.
Öldürüldü mü? Nasıl?
Bir insan daha meydana getirmiştim. Son yerliyi o öldürdü. Eline geçirebildiği daha başkalarını da öldürdü. Kazara serbest kalmıştı. Ben de hastalığı vermek niyetinde değildim. Henüz tam olmamıştı çünkü. 2 gün bizi peşinden koşturdu. Sonunda Montgomery bir kurşunla hakkından geldi. 9 yıl İngiltere'de, 11 yıl da burada, tam 20 yıldır çalışıyorum. Buna rağmen başarımı engelleyen bir şey var. İnsan şeklini kolaylıkla meydana getirebiliyorum. Fakat beyinde yapılması gereken bir şey var ki beni uğraştırıyor. Meydana getirdiğim yaratıkların zekaları çoğunlukla geri kalıyor. His merkezinde yerini bulamadığım, ulaşamadığım bir nokta var. İşte bu bütün çalışmalarımı alt üst ediyor. Fakat bu güçlüğüyle yeniciyim. Kesin sonuca yaklaşıyorum.
Meydana getirdiğiniz bu yaratıkları gördüğüm yere siz mi gönderiyorsunuz?
Hayır, kendileri gidiyorlar. Hayvanlaşmaya başladıklarını anlayınca bırakıyorum, hemen uzaklaşıyorlar. Hem bu evden hem benden müthiş korkuyorlar çünkü. Montgomery onlarla ilgilenir. Bir ikisini terbiye etti, hizmetimize bakıyorlar. Kendilerine göre bir çeşit akıllı insan hayatını taklit ediyor zavallılar. Yasa dedikleri bir şey var. Yatıp kalktıkları inleri kendileri yapıyor, yemiş topluyor, ot koparıyorlar. Hatta evli hayatı yaşıyorlar. Fakat bütün bunların ardında hayvanlıkları yatıyor. Bütün ümidim bu Puma'da. İşte böyle Prendik. Artık her şeyi öğrendin. Hala benden korkuyor musun?
Tabancanızı alın Doktor Moore.
Hayır, sen de kalsın. Korkulu bir gün geçirdik. Dinlemeye ihtiyacım var. Aramızdaki anlaşmazlığın kalktığına sevindim. İyi geceler Prendik.
İyi geceler Doktor Moore. Sabah çok erken uyandım. Kahvaltıdan sonra Montgomery ile adayı gezmeye çıktık. Volkanik olan adadaki duman püsküren ağzı ve sıcak su kaynağını görecektim. Yanımızda tabancalarımız ve birer kamçı vardı. Bir süre yürüdükten sonra parçalanmış bir tavşan ölüsüne rastladık. Hayvanın yalnız kemikleri kalmıştı. Montgomery şaşkınlıkla duraladı.
Bu da ne?
Ne olacak? Et yiyen yaratıklarınızdan biri eski adetini hatırlamış herhalde.
Fakat bu çok kötü bir şey Prendik.
Ben dün başka bir şey gördüm.
Ne gördün?
Yaratıklarınızdan biri 4 ayak üstünde diliyle dereden su içiyordu.
Diliyle mi?
Evet.
Suyu dilinle içmeyeceksin. Bu yasadır. Fakat kedi cinsinden yaratıklarda ortalık karardıktan sonra yasa korkusu çok azalıyor. Hayvanlıkları ön plana geçiyor.
Diliyle su içen yaratık yapmıştır bu işi de.
Tabii et yiyen bütün hayvanlar gibi kan onları susatır. Öldürdükten sonra da su içerler. Moro ve ben onların kan kokusu almamalarına çok dikkat ederiz. Kan lezzeti önüne geçilmez bir iştah verir onlara çünkü. Nasıl bir şeydi bu canavar, görsen tanır mısın?
Tanıyacağımı sanıyorum. Alnında adam akıllı belli bir yara izi vardı.
Tavşanı onun yediğini ispat etmemiz gerek. Koşan her şeyi yakalayıp yemek için değişmez bir istek var bunlarda. İşlerinden biri kanın tadını alırsa iş nereye varır düşünebiliyor musun? Ben de çok hata ettim. Dün bizim uşak Milling'e tavşanın nasıl yüzülüp pişirildiğini gösterdim. Bir ara baktım parmaklarını yemiyordu. Hiç aklıma gelmedi.
Bu yaratıklardan kaç tane var adada?
Moro bunlardan 120 kadar meydana getirdi. Çoğu öldü. Kalanların sayısı 60'ın biraz üstünde. Doğum yapıyorlar ama çoğu yaşamıyor. Yaşayanlarda da insanlıkla ilgili hiçbir hal görülmüyor. Dişiler erkeklerden daha az. Dönelim Prendik. Duman püsküren ağzı ve su kaynağını başka zaman görürsün. Durumu Moro'ya anlatmam gerek. Bu hale kesin bir son vermeliyiz.
Moro durumla Montgomery'den çok daha ciddi bir şekilde ilgilendi. Onlara bir ders vermek gerektiğini söyledi. Öğleden sonra Moro, Montgomery ve ben yanımıza Milling'i de alarak yola çıktık. Üçümüz de silahlıydık. Milling odun yarmak için kullandığı küçük baltayı ve bir kangal da ten almıştı. Moro omuzuna ayrıca boynuz biçiminde bir boru asmıştı. Yol boyunca hiç konuşmadı. pek yüksek olmayan tabii bir amfiteyatra geldik. Mora omuzunda asılı olan boruyu alarak uzun uzun çaldı. Ses diner dinmez alanın açık kısmındaki sazlıkların ve ağaçların arasından birbirinin peşi sıra garip yaratıklar çıkmaya başladı. Olduğumuz yere 15 metre kadar yaklaştıktan sonra durmaya, dizleri ve dirsekleri üstünde eğilerek yerden aldıkları kükürt tozlarını başlarına serpmeye ve yasadan parçalar söylemeye başladılar.
Acil onundur, yaradan el onundur, yaradan el onundur, çakan şimşek onundur, derin tuzlu deniz onundur, gökteki yıldızlar onundur.
61, 62, 63. 4 tane eksik.
Boru çalınır çalınmaz sazlıkların arasından sinsi bir yürüyüşle önce suyu diliyle içerken gördüğüm pars adam, sonra 3 yaratık daha çıktı. Moro bağırdı.
Yeter! Yasayı öğreten, yasayı söyle.
4 ayak üstünde yürümeyeceksin. Bu yasadır. Biz insan değil miyiz?
4 ayak üstünde yürümeyeceksin. Bu yasadır. Biz insan değil miyiz?
Suyu dilinle içmeyeceksin. Bu yasadır. Biz insan değil miyiz?
Suyu dilinle içmeyeceksin. Bu yasadır. Biz insan değil miyiz?
Çiğ et yemeyeceksin. Çiğ balık yemeyeceksin. Bu yasadır. Biz insan değil miyiz?
Çiğ et yemeyeceksin.
Durun! Bu yasaya uyulmamış.
Kimse kurtulamaz.
Kimse kurtulamaz.
Yasaya uymayan kim?
Kimse kurtulamaz.
Kimse kurtulamaz.
Yasaya uymayan?
Acı evine döner. Acı evine döner.
Duyuyor musun? Sana söylüyorum, duyuyor musun?
Moro'nun kendisine bu soruyu sorduğu pars adam gözleri alev saçarak onun üstüne atıldı. Yaratığın bu tutumu emindim ki o anda duyduğu müthiş korkudan ileri geliyordu. Moro sendeledi. Pars adam koşmaya başladı. Milink peşine düştü. Ortalık karıştı. Hepimiz, herkes pars adamı kovalamaya başladık. Bir çalılıkta sıkıştırdık.
Acı evine döner.
Bu bağırışı duyar duymaz yırtıldım. Zavallı yaratık neredeyse yakalanacak. Bir defa daha acı evinin o korkunç işkencesine tabi tutulacaktı. Tabancamı çektim. Aynı anda bir sırtlan adam pars adamın üstüne atılarak dişlerini boğazına geçirdi.
Ateş etme prendik, ateş etme. Ne yaptın prendik? Onu diri diri ele geçirmek istiyordum.
Affedersiniz Doktor Moro, istemeyerek oldu. Tek düşüncem bir an önce bu menhus adadan uzaklaşabilmek, yeniden insanlar arasına karışabilmekti. Zamanımın büyük çoğunluğunu kıyıda geçiriyor, beni buradan kurtaracak bir yelkenli bekliyordum. Adaya geleli ya 7 ya da 8 hafta olmuştu. Bir sabah odamdan çıkmıştım ki dişi pumanın adeta hırslı bir kadın haykırışını andıran bağırtısını duydum. Aynı anda da bölmenin kapısından korkunç bir şekil fırladı. Üstüme doğru gelmeye başladı. Şeklin yüzü ne insanı ne de hayvanı andırıyordu. Korkunç bir şeydi. Yara izlerinden kanlar damlıyor, kapakları kesik gözlerinden sanki alev fışkırıyordu. Kendimi korumak için kollarımı kaldırdım. Yaratık hızla bana çarpıp devirdi. Üstümden atladı. Bedeninden sarkan kanlı sargı bezlerini yerde sürüye sürüye uzaklaştı. Kalkmak istedim fakat kolumun kırılmış olduğunu anladım. Güçlükle doğrulurken Doktor Moro'nun bölmeden fırladığını gördüm. Alnından kan akıyordu. Elinde tabanca vardı. Beni gördü mü bilmiyorum. Dişi pumanın peşinden koşmaya başladı. Aralarındaki mesafe gittikçe açılıyordu. Hayvan ormana gireceği sırada Moro bir el ateş etti fakat tutturamadı. Yaratık ağaçların arasında kayboldu. Moro da peşinden ormana girdi. Kolum sancmaya başlamıştı. Ne yapacağımı düşünürken elinde tabancayla Montgomery bölmeden çıkarak yanıma geldi.
Canavar zincirlerini kopararak kaçmış Prendik. Moro da ortada yok. Gördün mü onları?
Evet. Puma kaçıyor. Moro kovalıyordu. Ormana girdiler.
Ne var Prendik?
Canavar kaçarken bana çarptı, devirdi. Kolum kırıldı galiba.
Ne diyorsun? Dur bakayım. Evet Kırık. Gel evvela kolunu sarayım. Sonra ne yapacağımızı düşünürüz.
Odama girdik. Montgomery dikkatle kolumu sardı. Bana bir tabanca verdi. Sonra Moro'yu aramaya gitti. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Aralıklı iki silah sesi duydum. Uzandığım koltukta daha fazla duramayarak kapının önüne çıktım. Bu sefer daha yakından bir silah sesi kulaklarımı tırmaladı. Az sonra da ormandan Montgomery ile Milling çıkarak bana doğru yürüdüler. Montgomery'nin yüzü kıpkırmızı, saçları karışmış, pantolonun bir dizi patlamıştı. Milling'in çenesinde koyu lekeler vardı. Montgomery derin derin soluyarak sordu.
Geldi mi?
Moro mu? Hayır.
Allah Allah.
Sen ne yaptın?
Kırık dallardan, pumanın sargı bezi parçalarıyla kan lekelerinden bir süre izlerinden gittim. Fakat ırmağın öteki yanındaki taşlık arazide izler kayboldu. Sürekli Moro diye bağırarak ulu orta batıya yürüdüm. Ormanda odun kesen Milling sesimi duyunca elinde küçük baltasıyla yanıma geldi. Moro'yu ve canavarı görmemişti. Beraber dolaşmaya başladık. Sonunda yaratıkların olduğu inlere gitmeye karar verdim. İnler bomboştu. Korkmaya başladım, geri döndüm. İki domuz adama rastladık. Ağızlarının kenarlarında kan vardı. Çok heyecanlıydılar. Dik dik bana bakmaya başladılar. Kırbacı şaklattım. Birden üstüme atıldılar. Bugüne kadar hiçbiri böyle bir şeye cüret edememişti. Bir tanesini hemen tabancayla vurup öldürdüm. Milling ötekinin üstüne atıldı. Onu da vurdum. Sonra hızlı hızlı dönmeye başladık. Milling birden çalılıklara atılarak ufak tefek bir kedi insan yakaladı. O da kan içindeydi. Ayağındaki yara yüzünden topallıyordu. Vahşi bir silkinişle Milling'den kurtulup kaçmaya yeltendi. Onu da vurdum.
Bütün bunlar ne mana ifade ediyor Montgomery?
Bilmiyorum.
Moro hala görünmediğine göre başına bir iş gelmiş olmalı. Onu aramamız lazım Montgomery.
Kolun nasıl?
Acıyor ama zararı yok. Moro'yu bulmak vazifemiz.
Hadi öyleyse.
Montgomery, ben ve Milling yola çıktık. Kırık sol kolum askıdaydı. Sağ elimde tabanca vardı. Milling dikkatle çevreyi kollayarak önde gidiyor, biz de onu izliyorduk. Ağaçların arasındaki dar patikadan kuzeybatıya yöneldik. Milling birden durarak kulak kabarttı. Biz de durduk. Ağaçların arasından bize doğru gelen ayak sesleri ve konuşma uğultuları vardı. Az sonra konuşmalar duyulmaya başlandı.
Öldü. Ölmedi, ölmedi.
Biz gördük.
Hey! Kim var orada?
Önce bir sessizlik oldu. Sonra çalılar hışırdadı ve ormandan yarım düzine kadar hayvan adam çıktı. Yasa öğreticisi de aralarındaydı. Bir süre konuşmadan bakıştık. İlk ağzını açan Montgomery oldu.
Öldü diyen kim?
Öldü. Görmüşler.
Nerede?
Orada.
Şimdi yasa var mı? Gene yasanın dediği mi olacak? Sahiden öldü mü o?
O öldü.
Hayır, ölmedi. Yalnız şekil değiştirdi. Bir süre onu görmeyeceksiniz. O göğe gitti. Sizleri oradan gözetleyecek. Sizler onu göremezsiniz. Ama o sizi görür. Yasalardan korkun.
O büyüktür. O iyidir.
Öteki şey ne oldu?
Kanları akıyordu. Koşuyordu ve ağlıyordu. O da öldü.
Bazıları yasalara karşı geldi. Onlar ölecek. Bir kısmı öldü bile. Onun artık ihtiyacı kalmadığı için attığı eski bedenini gösterin bize.
Orada, gelin.
Altı yaratık önde, biz arkada kuzeybatıya doğru yürüdük. Adanın batı ucuna gelmiştik ki Puma'nın ölüsünü gördük. Bir omuzu tabanca mermisiyle parçalanmıştı. Ondan 10 metre ötede de Doktor Moro'nun ölüsü yatıyordu. Kır saçları kana bulanmış, bir eli bileğinden kopma derecesine gelmişti. Başı Puma'nın zincirlerinden meydana gelen yaralar içindeydi. Tabancasını bulamadık. Milling ve altı hayvan adamın yardımıyla Moro'nun ölüsünü eve taşıdık. Ortalık kararıyordu. Hayvan adamlar bizden ayrıldılar. Milling de onlarla beraber gitti. Moro'nun cesedini Montgomery ile avluya taşıdık. Topladığımız çalı çırpıyı bir yığın yaptık. Cesedi yığının üstüne koyduk. Sonra benim odaya gidip durumu konuşmaya başladık. Montgomery kendine gelebilmek için üst üste birkaç kadeh konyak içti. Burada geçirdiği yıllar içinde o kadar Moro'nun etkisi altında kalmıştı ki bu sonuç karşısında bir türlü toparlanamıyordu. Moro'nun bir gün ölebileceğini hiç aklından geçirmemiş olduğu muhakkaktı.
Allah kahretsin böyle dünyayı. Hayat mı bu? Bir gün şöyle oh dediğimi hatırlayamıyorum. Türlü kötü şartlar, yokluk içinde 16 yıl süren bir çocukluk ve gençlik. 5 yıl tıp öğrenimi, ondan sonra hatalı bir tutum ve bu Allah'ın cezası adam. 10 yılda burada. Neden böyle prendik? Çocukların üflediği sabun köpükleri miyiz biz? Kendi hayatımı ne zaman yaşayacağım ben?
Bu düşüncelere bırak Montgomery. Şimdi bizim ilk yapacağımız bu adadan kurtulmak için bir çare düşünmektir.
Kurtulup da ne olacak? Ben toplumun kabul etmediği bir kişiyim. Nasıl girebilirim onların arasına? Senin için mesele yok tabii. Zavallı Moro. Onu burada bırakamayız. Parça parça ederler. Hem bunların iyileri de var işlerinde. Onların hali ne olur?
Üstünde yattığı çalı çırpıyı ateşleyip Moro'nun cesedini yakabiliriz. Ama bu hayvan adamlar ne olur bilmem.
Asılları vahşi hayvan olanlar eninde sonunda asıl benliklerine döneceklerdir. Hepsini öldüremeyiz değil mi? İnsanlık duyguların seni bu yöne itiyor sanıyorum. Hepsi değişecek. Hepsi aslına dönecek. Hay Allah kahretsin. Ne içinden çıkılmaz bir durum bu. Hem benim durumum senden kötü. İçmeli. Bunun tek çaresi içmektir.
Montgomery'nin yüzü her kadehte biraz daha kızarmaya başladı. Ağlamaklı bir sesle hayvan adamların ve Milling'in savunmalarını yaptı. Sonra konyak şişesini kaparak kalktı. Sallana sallana kapıya doğru yürüdü. Hemen önledim. O hayvana konyak mı içireceksin yoksa?
Hayvan mı? Hayvan sensin. Çekil önümden Brendik, rica ederim. Çekil yoksa vururum seni.
Pekala. Senin de onlardan farkın yok zaten. Git.
Sen bir budalasın Brendik. Ukalasın da. Kendi kendine bir şeyler kuruyorsun. Korkuyorsun. İşin sonuna geldik artık. Yarın boğazını keseceğim. Bu gece biraz eğleneyim. Milling! Hey Milling! Milling!
Ormandan Milling'le şekilsiz iki hayvan adam daha çıktı. Montgomery onlara doğru yürüdü. Elindeki şişeden Milling'e konyak içirerek bağırmaya başladı.
İçin! İçin hayvanlar! İçin de adam olun! Ben çok akıllıyım. Moro düşünemedi bunu. Sizleri adam etmek için son çaredir bu. İçin diyorum size. Dediklerimi hep beraber tekrar edin. Kahrolsun Prendik!
Kahrolsun Prendik!
Bir daha!
Kahrolsun Prendik!
Sağa! Dön!
Montgomery'nin bu komutu üzerine sağa döndüler. Ağaçlığa gittiler. Bağırışmaları ağır ağır kayboldu. Tam bir ayın aydınlattığı gece ışıl ışıl. Bir süre manzarayı seyrettikten sonra içeri girdim. Kapıyı kilitledim. Adadan kaçmak için bir plan düşünmeye başladım. En doğrusu mamlaya bir miktar yiyecek ve su alarak yeniden denize açılmak olacaktı. Kaçış planımı düşünerek ne kadar zaman geçirdim bilmiyorum. Bir takım sesler duymaya başladım. Gürültü bir an yaklaşır gibi oldu. Sonra kıyı yönünde uzaklaştı. Bir takım darbeler ve kırılan tahta gürültüleri duydum. Aldırmadım. Yeniden kaçış planımı düşünmeye başladım. Sonra kalktım, lambayı aldım. Bir sundurmada gözüme ilişen küçük fıçıları kontrol için avluya çıktım. Sundurmada bu fıçılardan başka bana gerekli ne buldumsa ertesi gün mamlaya yüklemek üzere bir kenara koydum. Avluya çıktığım zaman kıyıdan yükselen alevler gördüm. Ulumalar ve bağırışmalar yeniden başladı. Sonra bir tabanca patladı. Odama koştum, lambayı bıraktım. Olup bitenleri görmek üzere dışarı çıkmak için hızla kapıya yöneldim. Bu arada masaya çarptım, masanın üstündeki kutular devrildi. Cam kırılması gibi bir gürültü oldu arkamda ama ilgilenmeden dışarı fırladım. Kıyıda Mavna'nın ve Filika'nın olduğu kayıkhane donanma fişekleri gibi kıvılcımlar saçarak yanıyor, simsiyah bir yığın alevlerin çevresinde boğuşuyordu. Adımın çağrıldığını duydum.
Brendik! Brendik!
Tabancam yanımdaydı. Kıyıya doğru koşmaya başladım. Montgomery'nin tabancası bir defa daha ateş etti. Ben de havaya bir el ateş ederek avazım çıktığı kadar bağırdım. Montgomery! Montgomery! Beni gören kalabalık dağıldı. Arkalara doğru kaçışmaya başladılar. Yerde yatanlar vardı. Gözüm önce Montgomery'ye ilişti. Sırt üstü hareketsiz yatıyordu. Üstünde yasayı öğreten hayvan adam vardı. Hemen koşup bir tekmede hayvan adamı devirdim. Ölüydü. Montgomery'nin boğazındaki pençeleri kurtuldu. Az ötede Milling yatıyordu. Boğazı parçalanmıştı. Elinde sıkı sıkı konyak şişesinin ağız kısmını tutuyordu. İki hayvan adam daha yerdeydi. Hayvan adamlardan biriyle Milling ölmüştü. Ötekinin başı ağır ağır kalkıyor, gene düşüyordu. Feci şekilde yanmıştı. Beynine bir kurşun sıkarak acısına son verdim. Montgomery'nin yanına çömeldim. Deniz yaşıyordu. Arkamda bir çatırtı duydum. Dehşetle ürpererek döndüğüm zaman odamın pencere ve kapısından alevlerin fışkırdığını, bütün bölmenin de yanmakta olduğunu gördüm. Odadan telaşla çıkarken duyduğum şangırtıyı hatırladım. Masanın üstündeki kutular devrilirken lambayı da devirmişti. Artık ne beni adadan kurtaracak Mavna, ne de eğer Mavna parçalanıp yanmamış olsaydı yanıma alacağım yiyecek kalmıştı. Alevlerin, dumanların gerisinde de şafak söküyordu. İçimi büyük bir hırs bürüdü. Büyük bir aciz içinde yanımda yatan Montgomery'nin aptal kafasını parçalamak istedim. Bu sırada eli hafifçe oynadı, inledi. Gözlerini bir an açıp kapadı. Bu hali görünce bütün hırsım geçti. Başını kaldırdım. Yeniden gözlerini açtı. Söken şafağa baktı. Sonra bakışlarını bana çevirdi. Dudakları oynadı.
Yazık. Çok yazık. Budala dünya. Ne kepazelik.
Göz kapakları düştü. Başı yana devrildi. Ölmüştü. Başını yavaşça yere koydum. Kalktım. Çalıların arasından 3 tane hayvan adam çıkarak çekine çekine yaklaşmaya başladılar. Tabancamda 4 mermi vardı. Hemen Montgomery'nin tabancasını da aldım. Onda da 2 mermi kalmıştı. Tabancaları ceplerime yerleştirdikten sonra onun kanlı kamçısını kavradım. Yaşamak istiyorsam cesur davranmalıydım. Yüreğim ağzımda onlara doğru yürüdüm. Karşı karşıya durduk. Kamçımı şaklatıp bağırdım.
Selam verin! İyilin!
Tereddüt ettiler. Bir tanesi eğildi. Sonra öbürküler de eğildi. Kamçıyla ölüleri işaret edip konuşmaya başladım.
Bunlar yasaya karşı geldiler. Bu yüzden de öldürüldüler. Yasayı öğreten bile öldürüldü. Kamçılı öbür adam bile öldürüldü. Yasa uludur.
Yasa uludur.
Onun için dediklerime kulak verin. Ne dersem yapın. Kimse kurtulamaz.
Kimse kurtulamaz.
Montgomery'nin ve diğerlerinin cesetlerini bunlara taşıtarak denize attırdım. Son cesedi de götürüyorlardı ki arkamda bir hışırtı duydum. Hemen döndüm. 6 metre kadar ötemde domuz adam duruyordu. Bir an bakıştık. Elimden kamçıyı bırakıp tabancamı çıkardım. Sağ kalanlar içinde en çok korktuğum bu domuz adamdı. İlk fırsatta onu tepelemeyi aklıma koymuştum. Kendimi toplayarak bağırdım.
Selam ver. İyil.
Sen kimsin ki selam?
Lafının sonunu beklemeden ateş ettim. Büyük hızla döner kaçmaya başladı. Vuramamıştım. Ağaçların arasında kayboldum. Öbür hayvan adamlar geldiler. Benim için artık bunların en insancıl olanlarına sokulup kendimi onlara emanet ederek yaşamaktan başka yapacak şey kalmamıştı.
Yiyecek bir şey istiyorum.
İleride yiyecek var.
Hadi gidelim öyleyse.
Yolda hayvan adamlar benden ayrıldılar. İnlerde kimse kalmamıştı. Birinde biraz yemiş bulup yedim. Yorgunluk, geçirdiğim heyecan bitkin bir hale getirmişti beni. İnin ağzına çalı çapıdan bir set yaptım. İçeri girmek isteyen olursa gürültüden hemen uyanabilirdim. Ağzın tam karşısında oturarak sırtımı dayadım. Elimde tabancam, gözlerimi yumdum. Uyandığım zaman etraf karanlıktı. Dışarıdan hayvan adamların konuşma sesleri geliyordu. Yerde bir sürtünme duydum. Elime sıcak, yumuşak, ıslak bir şey değdi. Korkumu güçlükle yenerek konuştum.
Kim o?
Benim sahip.
Sen kimsin?
Onlar artık sahip olmadığını söylüyorlar. Fakat ben biliyorum, biliyorum. Ölüleri denize ben taşıdım. Ben senin esirinim sahip.
Ötekiler nerede?
Onlar deli. Budala onlar. Ağacın orada toplanmış konuşuyorlar. Sahip öldü diyorlar. Kırbaçlı adam da öldü diyorlar. Onlar bizim gibi diyorlar. Artık sahip yok, kırbaç yok, acı evi yok diyorlar. Hepsi bitti diyorlar. Biz yasayı seviyoruz, onu koruyacağız. Fakat artık acı, sahip, kırbaç hiç olmayacak diyorlar. Böyle diyorlar. Fakat ben biliyorum, biliyorum sahip. Çok geçmeden hepsini öldüreceksin sen.
Evet, öldüreceğim. Hepsini öldüreceğim. Hele biraz zaman geçsin. Senin ölmelerini istemediklerinin dışında hepsi ölecek.
Sahip kimi öldürmek isterse öldürür.
Biraz zaman geçsin, günahları artsın, kıvamlarını bulsunlar. Bırak beni sahip bilmesinler.
Sahip doğru söyledi.
Ama bir tanesi kıvamını buldu. Nerede karşıma çıkarsa onu öldüreceğim. Onu sana gösterir göstermez hemen üstüne atıl. Şimdi ben dışarıda toplanmış konuşanların yanına gideceğim.
Peki sahip.
inden önce köpek adam çıktı. Peşinden de ben. Ay daha yeni yükselmeye başlamıştı. Hayvan adamlar bir ateşin çevresindeydiler. Yanıma köpek adamı alarak oraya doğru yürüdüm. Hiçbiri beni selamlamadı. Domuz adamı aradım, yoktu. Ateşin çevresindeki hayvan adamlar 20 kadar vardı. Bir tanesi benim varlığımı umursamadan konuştu.
Engel! Engel! Sahip Engel! Acı evi yok artık!
Hayır! Sahip ölmedi. Şu anda hepimizi görüyor. Acı evi şimdi yok ama gene olacak. Sahibi siz göremezsiniz. Ama o sizi görüyor. Seslerinizi duyuyor.
Doğru, doğru.
Kolu bağlı adam tuhaf konuşuyor.
Dediğim gibi olacak. Sahip ve acı evi gene olacak. Vay yasaya karşı gelene.
Vay.
Nasıl gelecek?
Gittiği gibi gelecek.
Vay yasaya karşı gelene.
Ben de aralarına girip oturdum. Daha yarım saat esniyerek gelir mi gelmez mi tartışması yaptılar. Sonra teker teker kalkıp sel yatağındaki inlerine gitmeye başladılar. Bir tanesiyle yalnız kalmaktansa hepsiyle beraber olmak daha güven vericidir deyip ben de peşlerinden yürüdüm. Doktor Moron'un adasındaki tek başıma misafirliğim böyle başladı ve tam 10 ay sürdü. Hayvan adamlarla ara sıra kapıştık. Birbirimizi tartakladık ama genellikle iyi geçindik. Vaktimi daima güneye bakan kıyıda bir geminin geçmesini bekleyerek, ümit ederek, dua ederek geçiriyordum. Bir gün gene kıyıda dolaşırken güneybatı yönünde küçük bir yelken gördüm. Hemen ateş yakarak işaret verdim, beklemeye başladım. Akşam olduğu zaman yelken de hala uzaklardaydı. Bütün gece gözümü kırpmadan ateşi besledim, durdum. Şafakta yelkenli iyice yaklaşmıştı. O zaman bunun küçük bir kayık olduğunu gördüm. Kayık son derece ağır bir şekilde körfeze doğru yoluna devam etti. Suların çekilmiş olması yüzünden de öğleden sonra kıyıdan 50 metre kadar açıkta karaya oturdu. Hemen koştum. İçinde iki ölü adam vardı. Hem öleli o kadar uzun zaman olmuştu ki dışarı çıkarmak üzere tuttuğum her yanları elimde kaldı. Kayıkta kirli bir gemici şapkasıyla boş bir küçük varilden başka bir şey yoktu. Hemen dereye koşup varili doldurdum. Toplayabildiğim kadar yemiş topladım. Son 3 mermimle 2 tavşan vurdum. Kayığa döndüm. Akşamüstü güneybatıdan esmeye başlayan hafif bir rüzgar yelkeni şişirince de ağır ağır adadan uzaklaşmaya başladım. Ada gittikçe küçüldü, küçüldü. İnen geceyle birlikte de tamamen gözden kayboldu. Yanımdaki suyu, yiyeceği mümkün olduğu kadar idare etmeye çalışarak 3 gün okyanusta çalkanıp durdum. 3. gün Apia limanından San Francisco'ya gitmekte olan 2 direkli bir gemi tarafından kurtarıldım. Korkunun bir hastalık olduğunu söylerler. Benim de kafamda yıllarca yarı terbiye edilmiş bir aslan yavrusunun duyacağı korkuya benzer huzur bozucu bir korku yaşadı durdu. Bu korku zamanla garip bir hal aldı. Karşılaştığım insanları, kadınları, erkekleri adadaki hayvan adamlar gibi görüyordum. Bunlar onların az çok insanlaşmış başka bir çeşidiydiler. Canavardılar. Gerçeğin böyle olmadığına bir türlü inandıramadım kendimi. Görünüşte insan ruhu taşımalarına rağmen günün birinde değişecekleri, içlerindeki hayvanca tezahürleri ortaya çıkarmaya başlayacakları ihtimalini kafamdan silemedim. Bu yüzden şehirden uzaklaştım. Vaktimi kitaplar arasında gündüzleri okumak ve kimya deneyleri yapmak, geceleri de astronomiyle uğraşmakla geçirmeye başladım. Neden, nasıl bilmiyorum fakat göğün bu ışıltılı dünyasında beni koruyan sonsuz bir huzur buluyorum. İçimizde yaşayan hayvanlık hissinden kurtulmanın yolunu günlük yaşantının mücadelelerinde değil, tabiatın sonsuz büyüklükte olan yasalarında bulabileceğimize inanıyorum. İnanıyorum. Çünkü inanmasam yaşayamayacağım. Podcast dinle.